Ayrım 25.
Marie Therese'ye göre kocası dışlanmışlık duygusundan sıyrılmakta kendisinden daha fazla yol kat etmiş. Çünkü kendisi her 10 çocuktan 9'unun resmi yoksulluk sınırının altındaki ailelerden geldiği bir okulda çalışıyor. Ve bu çocuklar için bütün kapılar sıkı sıkıya kapalı görünüyor. Çocukların yaşadığı çok katlı binalar çöl yüzeyine dağılmış ağaçlara benziyor. Buradan hiçbir yere kaçmak mümkün değil. Yapacak hiçbir şey, gidecek hiçbir yer yok. Ne bir sinema, ne de polis karakoluyla süpermarkete bekçilik eden güvenlik görevlisi bir yana bırakılırsa medeniyete ait tek bir işaret. Strasbourg'un yüksek kültürü, sakinlerinin yarısının sosyal yardım fonundan geçindiği bu kenar mahalleyi, Le Neuhof'u kendisinden ayıran metruk arazilerin üzerinde buharlaşıp yok oluyor. Çocukların her sabah ellerinde çantalarıyla okula kadar gelmeyi başarmaları bir mucize. Cesaret isteyen bir iş bu. Elimden fazla bir şey gelmiyor. Bu çocukların önündeki engelleri ortadan kaldırmanın yolu yok. Uyuşturucu bağımlısı olan, abileri olan, anne babasının cebinde metelik bulunmayan bir kız çocuğu gelip benden yardım istediğinde çaresiz kalıyorum. Ailesini değiştirmek elimde değil ki. Ayrıca benimle konuştuktan sonra bu çocuk yine alkolik babasının ve depresif annesinin yanına dönüyor. Öğrenciler diploma almadan okulu bırakıyorlar ve iş bulamıyorlar. Yine de okul buradaki yegane etkili kurum. O da olmasa çocuklar hepten kaybolurlardı. Yazlarını şehrin zengin mahallelerinde başlarını belaya sokarak geçiriyorlar. İşsiz, göçmen babaları ailelerini geçindirememenin utancını silmek için dine bağlanıyor, Tanrı'nın temsilcisi kesiliyor, karılarına ve kızlarına baskı uyguluyorlar. Ama kız çocukları anneleri gibi olmak istemiyor. Okulda erkeklerden çok daha sıkı çalışıyor ve 18 yaşına gelince özgürlüklerinin peşine düşüyorlar. Babasının kendisi gibi 4 alkolikle paylaştığı 2 odalı bir dairede yaşayan, annesi tarafından terk edilmiş oğlan çocuğu için Marie Therese ne yapabilir? Oturduğu apartman dairesi daha büyük olsaydı onu kendi evine alırdı. Okulda günde en az 5 kere yanıma geliyor. Sırf benden bir iki söz duyabilmek için. Gururlu bir çocuk, yüzme kursu için parası olmadığını öğretmenine söylemekten çekinmiş. Davranışları hep saldırganca, bir tek benimle konuşuyor. Annesini bulabilsin diye onunla birlikte mahkemeye gittim. Ama kadın çocuklarından hiçbirini artık görmek istemediğini söyledi. Marie Therese, babası hapse girmiş olan, 8 çocuğun en büyüğü olduğu için annesinin evde kalmaya ve diğerlerine bakmaya zorladığı çingene kızı için ne yapabilir? Hayatla başa çıkamadıkları için çocuklarını sakatlayan anne babalar karşısında infiale kapılıyorum. Başka ailelerle bu çocukların bazıları son derece başarılı olabilirdi. Bu gibi çocuklarla karşılaşmak Marie Therese'i her seferinde derinden etkiliyor. Onlardan söz ederken bile gözlerinde yaşlar birikiyor. Onlara fazla bir yardımı dokunamayacağını bilse de hakları için savaşmaktan vazgeçmiyor. Hiç değilse sıkıntılarını açacak birini bulmuş oluyor. Çünkü pek çoğu anne babasıyla konuşmaya cesaret edemiyor. Bütün bir sene bir çocukla konuşarak onun okulu benimsemesini sağlayabilirsem bu bile bir şeydir. Benim için zor bir görev bu. Çünkü kendimi tecrit edilmiş hissediyorum. Öğretmenler fazla gevşek davrandığımı, çocukları dinlemeye fazla zaman ayırdığımı söylüyorlar. Ekonomik, sosyal, politik sorunlar konusunda bir şey yapamam. Ben sadece ilk ivmeyi veriyorum. Yoksa çocuklar kendi özgürlüklerini kendileri kazanmak zorundalar. Hala bir muhalifim. Meselelerin çözümüne içeriden katkıda bulunabilirim. Çocukların dünyaya bakışını değiştirebilirim. En azından bu anlamda kendimi başarılı sayıyorum. Son tahlilde kazanılması asla mümkün olmayan bir savaşı her gün yinelemek olağanüstü enerji gerektiriyor. Marie Therese bu gücü kocasından alıyor. İşten eve dönüp de onun stüdyosunda dairelerinin arka odalarından biri huzur içinde çalışır bulunca tasalarım uçup gidiyor. Kendimi bulutların üzerinde hissediyorum. Atlantik'i geçtim ve asfalt zemini derin çukurlarla, çöp ve pisliklerle kaplı bir sokağa ulaştım. Bu sokaktan pek az araba geçiyor. Binalar dökülüyor, girişleri ve camları kalaslarla kapatılmış. Boş arsalar, ortadan kaybolan evlerin mezar taşları. Bir fabrika iskeleti burada bir zamanlar evlerine ekmek taşıyan işçilerin yaşadığını anlatıyor. Ama bu sokağın sakinleri çalışmıyorlar. Öylece duruyor, oturuyor ve bekliyorlar. İki büklüm, şişmiş, derileri kalkmış bedenlerinin üzerinden sarkan giysileriyle bazen korkulukları andırıyorlar. Dünyanın en zengin ülkesinde bulunuyorum. Umut sayesinde harikalar yaratmış bir ülkede. Fakat bu davetsiz misafiri inceleyen gözlerde umudun zerresi yok. Yoksa akbabalar gibi avlarını mı gözlüyorlar? Korkuya mahal yok. Bu insanlar birer kurban, akbaba değil. Geceyi geçirmek üzere evsizler sığınağının açılacağı saati bekliyorlar. Pine Sokağı misafirhanesi Boston'ın turistik ziyaret yerlerinden biri değil. Çünkü İtalyan tarzı zarif kulesiyle bir zamanların bu güzel binası bakımsızlıktan harap olmuş. Şimdi koca bir garaja dönüşmüş. Yalnız içinde arabalar yerine uzun sıralar halinde yerleştirilmiş yataklar var. Her sığınakta birkaç yüz tanesi birden açık plan. Gün içinde burada kullanılan tabirle misafirlerin binayı terk etmesi gerekiyor. Çoğu günü sokakta dikilerek geçiriyor. Yeniden içeri alınmayı ve kendileri uykudayken giysilerinin ilaçlanmasını bekleyerek. Sadece hastaların içeride kalmasına izin veriliyor. Bunlar biçimsiz lekelerle kaplı kafaları, nasırlaşmış ellerinin arasında arada bir duyulan öfkeli homurdanmalar bir kenara bırakılırsa sıra sıra dizilmiş bir sürü Van Gogh tablosu gibi birer natürmort gibi öylece oturuyorlar. Barbara McInnes tam 17 senedir burada hemşirelik yapıyor. Sinekleri başlarından kovmaya çalışan sıcak ülke insanlarınki kadar nafile bir çabayla acıları dindirmeye uğraşarak. İşe başladığı günlerde dünyada şiddetten başka bir şey görmeyen bir musluk tesisatçısıyla yaşıyormuş. Her dakika soyulma korkusuyla yaşayan, tabancasını yanından ayırmayan bir adammış bu. Vahşi batının şehirleşmiş hali gibi bir yermiş burası. Güzellik ve kültürle yaşıldayan bir şehrin ayrılmaz bir parçası olmasına rağmen. Bir süre sonra bütün günü Pine Sokağı'nın şefkat dolu atmosferine geçirdikten sonra akşamları sevgilisinin şiddetine dönmenin tezatı Barbara'ya katlanılmaz gelmeye başlamış. Onu terk etmiş. Bir düzine arkadaşıyla birlikte Jamaica Plain'de ucuz bir ev tutmuşlar. İçini ucuz mobilyalarla döşeyip kendilerine alçak gönüllü bir yaşam kurmuşlar. Taş çorbası pişirip bir kapıdan biraz patates, öbüründen bir iki havuç dilenerek yapılan bir çorba bu. Bir çorba arabasıyla dağıtıyor. Ayrıca genellikle 5 kadar evsiz insanı da yanlarında barındırıyorlarmış. Barbara şimdi günün 24 saati yüzlercesine yardım ediyor. Onlara ne gibi bir yardımı dokunabilir ki? Eskiden şehrin sağlık müdürlüğünde hemşire olarak çalışıyormuş. Orada hemşireler doktorlarının söylediğini yapmak zorundaymış. Ama Pine Sokağı'nda Barbara kendi yöntemlerini geliştirme fırsatı bulmuş. Sığınak açılırken ilgililer çeşitli planlar yapmışlar. Ama hiçbir şey beklendiği gibi gitmemiş. Barbara plan yapmıyor, misafirlere nasıl davranmaları gerektiğini anlatmanın anlamsız olduğunu görmüş. Ben onlar için bir dostum. Yaptığım şey işte bu. En uzun vadeli beklentim, öğleden sonra karşılaştığım bir adamın akşam olduğunda ilacını almak üzere dönmesi. Burada çalıştığım süre boyunca kendi ruh sağlığımı korumak için sürekli hedef küçültmem gerekti. Yaptığım işe yara bandı tedavisi diyorum ben. Başka türlü bir toplum hayal etmiyorum. Bu konuya hiç kafa yormuyorum. Hayatta kalmaya çalışıyorum, tıpkı misafirlerimiz gibi. İşleri başka türlü yürütmenin bir yolunu düşünemiyorum. Çünkü hayatta kalma çabası beni fazlasıyla meşgul ediyor. Başladığımızda 240 misafirimiz vardı. Şimdi 780 oldu. Altından kalkmakta zorlanıyoruz. İşlere yetişebilmek için her dakikamı kullanmak zorundayım. İnsanların değişeceğine dair bir umudum yok. Ama eskiden umudu varmış. 1960'ların başlarında bir radikal olarak Ted Kennedy'nin sahtekar olduğuna inanıyormuş. Bu yüzden rakibi için çalıştım. Ama sonra onun da farklı olmadığı anlaşıldı. Politikayla tek alışverişi olmuş bu. Bir daha asla diyor. Kimin seçileceği konusunda kendimi çaresiz hissediyorum. Ayrıca toplumu değiştirmek yetenekli olduğum alanlardan biri değil. Sezgileriyle hareket eden biriyim. Yargılarda bulunmamaya çalışırım. İnançlarımı dayatmam. Başkalarını inançlarını değiştirmeye zorlamam. Herkes istediğine inanmakta özgürdür. Ancak her ne kadar bu konuda bir şey yapmıyorsam da insanların iradelerini yok eden tarikatlara tahammülüm yok. Barbara, işçi sınıfından bir kadını Massachusetts Belediye Başkanlığı'na getirmeye çalışan, umudunu kaybetmemiş radikallere hayranlık duyduğunu söylüyor. Ama diyor, birisi ona hiç şansı olmadığını, gereken parayı toplamayı başaramayacağını söylemeli. Bir ara feminizmin bir çözüm olabileceğini düşünmüş. O günlerde civardaki feministleri sığınakta gönüllü hizmet vermeleri için ikna etmeye çalışmış. Ama bizimle hiç ilgilenmediler. Kadın evsizler konusunda deneyimim olmadığı için kadın kliniğinden yardım istemiştim. Bana bir sürü randevu verdiler ama hiçbirine gelmediler. Feminizm kendine belli bir yer edindi. Ama ben kendimi feminist saymıyorum. Kadın haklarına inanıyorum ama bir kadın hakları militanı olduğumu söyleyemem. Barbara için geleceği planlamaya kalkmak, peri masalı yazmak gibi bir şey. Yolları Pine Sokağı'na düşen hayat yılgınları buraya doğruluk vesaire konusunda nasihat dinlemeye gelmiyorlar. Bazıları eğriye doğruya falan aldırmıyorlar. Sanki işlerinden bahsedermiş gibi hırsızlık planları yapıyorlar. Peki Barbara onlarla ne konuşuyor? O günkü dilenme hasılatlarını soruyorum. Kendisi dilencilere pazar günleri dışında para vermiyor. Barbara'nın etrafındaki insanlar için paranın büyük bir değeri yok. Kimisi alkolik olduğu için paraya ihtiyaç duyuyor ama her ne kadar sizden istedikleri paraysa da iki çift söz de yalnızlıklarını hafifletmek açısından para kadar muteber. Parayla ilgilenen dünya onların dışında bir yerdi, apayrı bir dünya. Ve Barbara'ya göre bu, kendi inançlarını seçmekte özgür. Onların yerinde olsaydım belki ben de aynısını yapardım. Tüketim toplumu bende dehşet uyandırmıyor. Devam etme gücünü nereden alıyor? Misafirlerinin içinde bulunduğu zor durumdan. Bir de Asisili Aziz Francisco'nun öğretisinden. Boş zamanında kendilerine genç katolikler diyen müritlerinin düzenlediği toplantılara katılıyor. Bunların çoğu düşük ücretli işlerde çalışan insanlar. Manevi olarak yerimin bu insanların yanı olduğunu hissediyorum. Ayinden sonra oturup tartışıyorlar. Bir bara gidip bir şeyler içiyor, dansa gidiyorlar. Ne var ki ait olduğu yerde bulunmak giderek güçleşmiş. Çünkü güvenlik nedeniyle artık kapılarını kilitliyorlar ve Barbara işi yüzünden vaktinde orada olamıyor. Barbara her ne kadar uzun vadeli planlara yüz vermiyor ve dakika dakika yaşıyorsa da her şeye rağmen dünyadaki herkesin yaptığı gibi o da bekliyor. Hala 1970'lerde yaşıyorum. Değişmem gerek, yoksa tutunamayacağım. Son 20 yılda öğrendiği tek yeni şey bilgisayar kullanmak. Hasta bir annesi var. Enerjisinin büyük bölümünü ona ayırması gerekiyor. Annem öldüğünde değişmeye fırsatım olacak. Bunu nasıl yapacağını tasarlamak için herkes gibi onun da daha fazla zamana ihtiyacı var gerçi. Ama değişmesinin ancak bazı şeylerden bu kadar emin olmadığı zaman mümkün olacağını söylüyor. Şu anda yaptığı iş o kadar acil ve o kadar gerekli ki bunu yapmaya mecbur olduğundan son derece emin. İçine girdiği rutinin kırılması için büyük bir manevi travma gerekiyor. Bu arada hayat her zamanki gibi devam ediyor ve Barbara çok da uzak olmayan bir geçmişte şehrin sıradan sakinlerinden farksız berduşların yaralarına pansuman yapmayı sürdürüyor. Bir anayasa mahkemesi yargıçlarından birinin oğlu olan bir avukat, bir başkası alkol yüzünden hayatı kaymış bir doktor ve diğerleri evlerinin anahtarını kaybeder gibi yeteneklerini, işlerini, ailelerini ya da evlerini kaybetmiş olanlar. Muz kabuğuna basıp ayağa kayan ve kendilerini başka bir gezegene fırlatılmış bulan insanlar. Boston'daki Pine Sokağı'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne göçmüş Alsaslı bir ailenin oğluyla da karşılaştım. Amerika'da zenginleşen aile çocuklarından birini önce Harvard'a sonra Oxford'a gönderme imkanı bulmuş ve bu eğitim 19. yüzyıl Fransa'sında sosyalizm konulu, yani esas itibariyle elbette umuttan başka bir şeyle ilgili olmayan son derece parlak bir doktora teziyle noktalanmış. Gel gelelim tezin yazarı, geleneksel bir akademik kariyer çizgisi izlemek ve dünyayı bugünkü haline getiren bütün o güçlerle savaşmak yerine insanlığın acılarını gündelik bir ölçekte hafifletmeyi tercih ettiğine karar vermiş. Bugün sade ve alçak gönüllü bir hayat sürüyor ve buradaki evsiz insanlara yardım ediyor. Sihirli çözümlere inanamayacak kadar bilgili. Geleceğe ilişkin planlarından söz etmesi gerektiğinde bocalıyor. Alnında kırışıklıklar beliriyor. Birkaç gün sonrasına randevu verirken bile tereddüt ediyor. Fakat kırık dökük, acılı, yokluğa doğru sürüklenen misafirlerinin arasında dolaşırken bütün yanılsamaların ve bütün yalanların nihayet ortadan kalktığı bir yer bulmuş gibi görünüyor. Burada olduğundan başka türlü görünmeye çalışması ya da kendi değerini sorgulaması gerekmiyor. Yüzünde yumuşak, şefkat dolu, neşeli bir ifade var. Israbın altında insan onurunu görebilenlerin ve umutsuzluk içindeki bir insana bir çift tatlı söz söyleyebilmekle ödüllendirilenlerin yüz ifadesi bu. Şair Yevtushenko'nun annesi 1944'te Sibirya'dan Moskova'ya gitmiş. Burada 20 bin Alman savaş esirinden oluşan bir alayın askeri düzende sokaklardan geçip gitmesine tanık olmuştu. Bu durumda bile kendilerini daha üstün saydıklarını göstermeye kararlı olan generaller alayın başında azametli bir eda ile yürüyor, üstlerinden kibir akıyordu. "Orospu çocukları parfüm kokuyor," diye bağırdı birisi. Kalabalık nefretle uğuldadı. Kadınlar sıkılı yumruklarını öfkeyle salladılar. Polis onları güçlükle dizginledi. Fakat Ruslar sıradan Alman askerlerinin nasıl acınacak kadar zayıf ve perişan olduğunu, pek çoğu koltuk değneklerine dayanarak aksaya aksaya yürüyen bu adamların ne kadar kirli, hırpalanmış ve nasıl alabildiğine mutsuz olduğunu fark edince sokağa bir sessizlik çöktü. Yaşlı bir kadın birden kordonu kırarak ileriye atıldı ve askerlerden birine bir somun ekmek uzattı. Arkasından bir sürü kadın ortaya atılarak onun gibi yaptı. Yiyecek, sigara, artık yanlarında ne varsa askerlere verdiler. Askerler artık düşman değildi, insandılar. Ne var ki buna benzer ani merhamet patlamalarının gökyüzünde beliren bir ebem kuşağından daha etkili olduğu nadirdir. İklimi değiştirmemiştir bunlar. Şu güne dek düşmanların sözlerine kulak vermeye yönelik bir istek uyandırmamışlardır. Merhamet, Ezelden beri insanları en fazla hüsrana uğratan duygu olmuştur. Seksten bile fazla. İnsanlar normal olarak karşı cinsin sadece küçük bir bölümüne ilgi duymuşlar. Halbuki neredeyse herkesin ıstırap çekmekte olduğunu keşfettikleri zaman genellikle derinden etkilenmişlerdir. Yine de merhametin diğer önceliklerine zarar vermemesi için kapsamlı önlemler almışlardır. Bütün felsefi düşünceler ve ön yargılar birer bekaret kemeri gibi merhameti sıkı bir denetim altında tutmuştur. Kavimlerin, ulusların veya grupların ani cömertlik hamleleri kısa zamanda solup gitmiş, buna karşılık hiç beklenmedik anlarda yeniden ortaya çıkmıştır. Genellikle herkesin merhamet duygusunu kendi ailesine saklaması ve kendisini düşmanlardan sakınması gerektiği kuralını ihlal eden egzantrik bir kişinin etkisiyle olmuştur bu. İnsanların acıma duygusundan korunmak için önlerine yığdıkları engeller yüzyıllar içinde birikmiş, bir düşmanı ya da bir yabancıyı insan olarak ya da yakından tanıma konusundaki inatçı isteksizliği pekiştirmiştir. Engellerden birincisi, yanlış insana merhamet duymayı yasaklayan bir tabu olmuştur. Konfüçyüs, M.Ö. 551-479, bireyin etrafına uzaklaştıkça şiddeti azalan bir dizi sevecenlik çemberi çizmişti. Bunun anlamı, en sıcak hislerle babanızı, sonra ailenizi, sonra merkezden uzaklıklarına göre şiddeti azalacak biçimde hayatınızdaki diğer insanları sevmeniz gerektiğiydi. Kan bağına esas olan sofuluk, insanları sevmenin ve onlardan nefret etmenin yolunu öğretir. İyi terbiye almış olmak, başka uygarlıklarda da kime merhamet dağıtıp kimden esirgeyeceğinizi bilmek anlamına gelmiştir. Konfüçyüs'ün yaklaşımı hemen her kıtada büyük ölçüde kabul gören bir yaklaşımdı. Çünkü tam anlamıyla tatmin edici bir başka çözüm bulmak mümkün görünmüyordu. Eski çağlarda Konfüçyüs kadar iyi tanınan Mo Tuzu, M.Ö. 479-389 şöyle demişti. Dünyadaki herkes gönül kapılarını sonuna kadar açsaydı, herkesi kendisini sevdiği gibi sevseydi, dünyada hırsızlar ve soyguncular olur muydu? Kabileler birbirleriyle çekişir miydi? Devletler birbirine saldırır mıydı? Oysa yeryüzünden gelip geçen insanların pek azı herkesi sevdi. Merhamet ancak belirli bir insan tarafından, belirli bir insan için hissedildiğinde gerçek anlamda güçlü bir etken oldu. Merhameti herkesin eşit muamele gördüğü bir sistem halinde düzenlemeye yönelik bütün çabalar görünmez oluncaya kadar inceltip yaydı onu. Mo Tuzu ve daha sonraları onun fikirlerini tekrarlayan bütün diğer ütopyacılar merhametin bir duygu değil, bir seçim, bir görev olmasını istediler. Merhametin bir kişisel bağlılık meselesi olduğunu reddedip olması gerekene dair bir kabul olarak görülmesini önerdiler. Mo Tuzu duygulara güvenmiyordu. Çünkü duyguların adalete temel olamayacak kadar oynak bir zemin oluşturduğu fikrindeydi. Refah devleti de onunla mutabık kalmıştır. Bu sayede bugün merhameti titizlikle paylaştırıyoruz. İnsanların hiçbir karşılık beklemeden, sırf çekilen acıdan etkilendikleri ve kederin bütün insanlığın ortak düşmanı olduğunu düşündükleri için hiç tanımadıkları hastaların ve kederlilerin yardımına hangi sıklıkta koşmuş olduklarına ilişkin istatistikler yok elimizde. Eğer olsaydı büyük ihtimalle pek çok uygarlığın adlarına dikilmiş anıtların düşündürdüğü kadar muhteşem olmadığını anlardık. Ama hastalara tarihin farklı dönemlerinde nasıl bakıldığını dikkate alarak merhametin yükselip alçalma seyrini ve nasıl biçim değiştirdiğini kısıtlı bir ölçekte de olsa gözlemlemek mümkündür. Nasıl cinsel serbestliğin ve püritenliğin dalgalar halinde atağa kalktığı dönemler olmuşsa aynı şekilde hastanelerin de gelişip güçlendiği, hastalarına iyi kötü saygı gösterdiği dönemler ve onları zerre kadar umursamadığı dönemler olmuştur. Özel olarak hastaların bakım ve tedavisine yönelik hastaneler her zaman var olmamıştır. 1800 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnız 2 hastane vardı. 1873'te ise yalnız 178 tane. Bu ülke sağlık mabetlerinin sayısını önemli ölçüde artırmaya sadece bir yüzyıl önce başladı. 1923'te hastanelerin sayısı 4978'e çıkmıştı. Bunun nedeni eskiden hastalara bakmanın ailelerin görevi sayılmasıydı. Yabancılara merhamet duymanın önündeki insan yapımı ikinci engel, hastalıklar, biçimsel bozukluklar ve her türlü sakatlık karşısında duyulan korkuydu. Eski çağlarda hastaneler yoksullar ve öksüzler içindi. Hastalar, deliler, saralılar, çaresiz hastalıklara yakalanmış olanlar ve utanç verici ya da cinsel hastalıklar taşıyanlar buralara kabul edilmezdi. Asurlular ve onlardan sonra istisnasız bütün uygarlıklar hastalığın insanlara günahları yüzünden verilen bir ceza olduğu ve ancak nedamet getirerek ya da büyüyle iyileştirebileceği söylentisini yaymıştı. Bu nedenle hastaların fiziksel ihtiyaçlarını karşılayanlar pek saygı görmezdi. Normal olarak dullara, düşmüş kadınlara, işsiz köylülere bırakılan bir görevdi bu. Hasta bakıcılara genellikle para ödenmezdi. Boğaz tokluğuna çalıştırılır ve hizmetçi muamelesi görürlerdi. İmparator Theodosius'un yasa derlemesinde M.S. 438 utanmaz, terbiyesiz ve şirret oldukları gerekçesiyle hasta bakıcıların tiyatroya gitmesi yasaklanmıştı. Merhamet, ender vakalarda dünyadaki acımasızlıklarla baş kaldıran asi ruhlu kişiler tarafından kasıtlı olarak bir erdem haline getirilmiştir. Soylu sınıfa mensup, iki kez boşanmış Romalı bir kadın olan Fabiola, mutsuzluğunu dindirmenin yolunu Hristiyanlığı kabul edip bir hastane açmakta, sokaklardan hasta insanları toplayarak içinde bizzat çalışmakta bulmuştu. Kayseri'nin cana yakın ve nüktedan psikoposu Büyük Bazieros 300-379, talihsizliğin her türlüsüne kol kanat germek üzere başlı başına bir mahalle kurmuş, cüzamlıların arkasında olduğunu göstermek için onları öpmekten, onlara bizzat hizmet etmekten kaçınmamıştı. Bu gibi insanlar adeta dünyanın düzenini tepe taklak etmeye çalışıyorlardı. Çabalarının altında yatan dürtü fedakarlıktı. Ne var ki fedakarlık, merhametin yaygınlaşmasını önleyen üçüncü bir engel haline almıştır. İnsanların çoğu, bedenden çok ruha önem veren birer şehit, rahip ya da rahibe olmaya gönülsüzdü. 1633'te Fransa'da kurulan Şefkat Rahibeleri Tarikatı, hem Avrupa hem Amerika'da cömert ve açık kalpli, alaylı kadın hemşirenin arketipi haline geldi. Bunlar manastırlarda yaşamıyor, meditasyonla Tanrı'ya yaklaşmaya çalışmıyorlardı. Kendi yerel kıyafetleri içinde Fransa'nın her yanını, daha sonraları başka ülkeleri de dolaşıyor, hastalara ve yoksullara yardım ve teselli dağıtıyorlardı. Buna rağmen yaptıkları işi yine de bir çeşit kefalet ve şehadet olarak görüyorlardı. Onlar hiç kuşkusuz insan kardeşlerine duydukları muazzam sevgi ve şefkat nedeniyle leş kokularının ve enfeksiyonların arasında davet ettikleri ölüme gönüllü olarak koşan kutsal kurbanlardı. Bu hemşirelik düzeninin kurucuları birbirlerine platonik bir aşkla bağlı bir aziz ve azizinin oluşturduğu şaşırtıcı bir çiftti. Bir köylü ailesinin oğlu olan Vincent de Paul 581-1660 korsanlar tarafından kaçırılmış, Tunus şehrinde bir sene esir tutulduktan sonra kaçıp kurtulmuştu. Louis de Marillac 1591-1660 ise bir aristokratla bir hizmetçi arasındaki gayrimeşru ilişkinin ürünüydü. Hem erkek hem kadın gibi yetiştirilmiş, felsefe ve resim eğitimi almış, sonra kraliyet katiplerinden biriyle evlenmişti. Kocasını bırakıp daha yararlı bir şeyler yapması gerektiği hissiyle kıvranmaktaydı. Bu ikili dünyadaki bütün yoksulların İsa Mesih'inin birer sureti olduğuna ve bütün hastaların İsa'nın çarmıha gerilişini yeniden canlandırdığına inanıyorlardı. Bu yüzden onlara tevazuyla hizmet edilmeliydi. Hiç kimsenin yabancı topraklarda mutlu olamayacağını kabul etmekle birlikte bir hemşirenin tevazu kazanması için tanımadığı yerlerde çalışması gerektiğini söylüyorlardı.